10. dizin, sayfa 191. 4. bölüm, yolculuk. 10. kısım. Son derece uzun ve yorucu bir uçuştu. Havada yakın ikmali yapılmasını sağlayan o çok pahalı donanımlar yoktu. Bu Hercules mahkumunu Küba'dan aldırması gereken, ancak uygun uçağı olmadığı için bunu yapamayan Afgan hükümetine yardım olsun diye görevlendirilmiş bir hapishane uçağıydı, o kadar. C-130 Azor Adaları ve Almanya Ramstein'deki Amerikan hava üslerine uğradıktan sonra akşamüstü saatlerinde uçsuz, bucaksız ve ıssız Şomali düzlüğünün güney kıyısında bulunan dev Bagram hava üssüne doğru inişe geçti. Uçağın mürettebatı iki defa değişmişti ama mahkumun muhafızları hala uçaktaydı. Lombarların dışındaki dört pervane takımı onları gittikçe daha doğuya doğru uçururken adamlar zamanlarını kağıt oynayarak ya da kitap okuyarak geçirmişlerdi. Mahkumun kelepçeleri çözülmemişti. O da elinden geldiğince uyumaya çalışmıştı. Hercules, Bagram Hava Üssü'nün Amerikalılara ait bölgesinin büyük bölümüne hakim olan dev hangarların önündeki piste indiğinde karşılama komitesi onları bekliyordu. Muhafız takımının kumandanı Birleşik Devletler Adli Subayı Albay, Afganların herhangi bir riske girmeye niyetleri olmadığını hoşnutlukla gördü. Mahkumun sevk edileceği hapishane aracının yanında Albay Yusuf'un yönetiminde Afgan özel kuvvete bağlı 20 asker beklemekteydi. Albay mahkumu devretmeden önce yapılması gereken resmi işlemleri tamamlamak üzere rampadan aşağıya indi. Bu iş uzun sürmedi. Sonra uçaktaki adamlarına başıyla işaret verdi. Afgan'ın uçağın iç duvarına bağlanmış zincirleri çözüldü. Sonra onu ayaklarını sürüyerek dışarıya buz gibi Afgan kışına çıkardılar. Askerler onu ortalarına aldılar, onu mahkum nakliye aracına doğru sürüklediler ve kabaca içeriye ittiler. Kapı ardından gürültüyle çarpılarak kapatıldı. Amerikalı albay içinden bu adamla asla yer değiştirmek istemediğini geçirdi. Albaya asker selamı çaktı ve Afgan subayı da bu selamını karşılıksız bırakmadı. "Ona dikkat edin," dedi Amerikalı, "oldukça zorlu bir herif." "Merak etmeyin albay," diye karşılık verdi Afgan subay. "Hayatının geri kalanını Pul-i-Charkhi cezaevinde geçirecek." Az sonra mahkum nakliye aracı oradan uzaklaştı ve Afgan askerler kamyonlarıyla onu izlediler. Kabil yoluna sapmışlardı. Ancak hava karardıktan sonra araç ile kamyon daha sonra resmen dile getirileceği gibi bir şanssızlık eseri birbirinden ayrılacak ve araç yoluna yalnız başına devam edecekti. Pul-i-Charkhi Kabil'in doğusunda, Kabil düzlüğünün doğu sınırındaki kayalıklar arasındaki vadinin hemen yakınında iç karartıcı, ürkütücü bir binaydı. Sovyet istilası sırasında burada KAD yani gizli polis hüküm sürmekteydi ve işkence görenlerin çığlıkları koridorları inletirdi. İç savaş sırasında on binlerce mahkum bu duvarlar arasında canlarını yitirdi. Demokratik yollarla göreve getirilen yönetimiyle yeni Afganistan Cumhuriyeti kurulduğundan beri buradaki koşullar oldukça düzeldi. Ancak mazgal, koridor ve zindanlarında hayaletlerin çığlıkları hala yankılanmaktadır sanki. Neyse ki mahkum nakliye aracı oraya hiç varmadı. Aracın kendisine eşlik eden askerlerle dolu kamyonu ektiği yerden yaklaşık 16 kilometre sonra bir kamyonet yan yoldan çıkarak aracı izlemeye koyuldu. Kamyonetin farlarını yakıp söndürmesi üzerine araç daha önce tetkik edilmiş düzlükte yol kenarında birkaç cılız ağacın önünde durdu ve mahkum orada kaçmayı başardı. Aracın Bagram'daki son güvenlik kontrolünden geçmesinden sonra mahkumun zincirleri çözülmüştü. Mahkum hemen kendisine uzatılan sıcak tutan gri yünden şalvarını ve kazağı giymiş, ayaklarına çizmeleri geçirmiş ve son olarak da başına Taliban'ın o çok korkulan siyah türbanını bağlamıştı. Albay Yusuf aracın sürücü kabininden inerek kamyonete geçmişti. Artık komuta ondaydı. Kamyonetin yük taşıma bölmesinde dört ceset yatıyordu. Hepsi de kentteki morgdan alınmıştı. İkisi sakallıydı ve üzerlerine Taliban giysileri giydirilmişti. Gerçekte bu cesetler sağlam olmayan bir yapı iskelesinden düşerek ölen iki inşaat işçisine aitti. Diğer ikisi ise araba kazasında can vermişlerdi. Afganistan'da yollar öylesine delik deşiktir ki yalnızca orta şeritten fazlaca sarsılmadan ilerlemek mümkündür. Sırf karşıdan başka bir araba geliyor diye kenara çekilmek kadınca zayıflık kabul edildiğinden kazalardaki ölüm oranı son derece yüksektir. Sinek kaydı tıraş edilmiş iki cesedin üzerinde cezaevi gardiyanlarının giydiği üniformalardan vardı. Ölü gardiyanların eline birer tabanca tutuşturuldu. Cesetlerin üzerine birkaç el ateş edildi. Pusuda yatan iki Taliban yol kenarına çıkarıldı ve gardiyanların bunların üzerine ateş etmeleri sağlandı. Aracın baltayla parçalanmış olan kapısı tek menteşe üzerinde ardına dek açık duruyordu. Araç ertesi gün işte bu halde bulunacaktı. Sahne dekorasyonu tamamlandıktan sonra Albay Yusuf kamyonete binerek şoförün yanına oturdu. Eski mahkum ise araçta kendisine eşlik etmiş olan özel kuvvete bağlı iki adamla birlikte kamyonetin arka bölmesine tırmandı. Adamlar kendilerini soğuğa karşı korumak için türbanlarının aşağıya sarkan uçlarıyla yüzlerini örttüler. Kamyonet Kabil'in dışından geçtikten sonra kırsal araziden güneye, Gazni ve Kandahar'a uzanan otay yola çıktı. Burada her gece olduğu gibi tüm Asya'da Jingli Trucks yani şıngırtılı kamyonlar diye bilinen uzun bir araç konvoyu beklemekteydi. Bu kamyonlar sanki 100 yıl öncesinden kalmışa benzer. Homurdanarak ve hırıldayarak, arkalarında kapkara duman bulutları bırakarak Orta ve Doğu Asya yollarında ilerlerler. Sık sık arızalanır, yolda kalır ve şoförleri gerekli yedek parçaları bulup alabilmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalırdı. Bütün bunlara karşın yine de görünüşe göre en dik dağ geçitlerinden geçebilmekte, engebeli çıplak dağ yamaçlarını aşabilmektedirler. Kimi zaman yol kenarındaki bir uçurumun dibinde yanıp kül olmuş kamyon iskeletlerine de rastlanmaktadır. Ama bu kamyonlar bütün bir kıtanın ticaret damarlarının içinde dolaşan kan gibidirler. En ufak, en ücra köşelere ve buralarda yaşayan insanlara türlü türlü mallar taşırlar. Üzerlerindeki süslemeler yüzünden İngilizler bu kamyonlara uzun yıllar önce Jingli Trucks adını vermişlerdi. Kamyonun her boş alanına dini ve tarihi çizimler yapılmıştır. Hristiyanlık, Müslümanlık, Hinduizm, Sihizm ve Budizm'e ait sahneler göz alıcı biçimde birbirine karıştırılmış halde resmedilmişlerdi. Bunun yanı sıra kamyonlar çelenklerle, gelin telleriyle ve hatta küçük çanlarla süslenmişlerdi. Bu çanların tınısı kamyonlara Jingli Trucks adının verilmesinin başlıca nedenidir. Kabil'in güneyindeki otoyolda oluşmuş konvoyda bu kamyonlardan yüzlercesi duruyordu. Şoförler kabinde uyuklayarak sabah olmasını bekliyorlardı. Kamyonet konvoyun yanında durdu. Mike Martin aşağıya atlayarak ön tarafa geçti. Direksiyondaki adamın yüzü kareli bir örtüyle örtülüydü. Şoförün yanında oturmakta olan Albay Yusuf onu sessizce başıyla selamladı. Yolun sonu yolculuğun başıydı. Martin gitmek üzere arkasını döndüğünde şoförün sesini duydu. İyi şanslar şef. Yine bu hitap. Yalnızca SAS askerleri subaylarına şef diye hitap ederlerdi. Bagram'daki adli subay Amerikalı albay mahkumun kim olduğunu bilmiyordu. Ama bunun da ötesinde Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin göreve gelmesinden sonra Afgan özel kuvvetlerinin onun isteği üzerine İngiliz SAS tarafından oluşturulup eğitildiği hakkında da en ufak bir fikri yoktu. Martin kamyon konvoyu boyunca ilerlemeye başladı. Arkasında Kabil'e geri dönmekte olan kamyonetin stop lambaları gözden kayboldu. Direksiyondaki SAS çavuşu cep telefonuyla Kabil'deki bir numarayı aradı. Telefonu amiri açtı, çavuş iki sözcük söyleyerek bağlantıyı kesti. CIS'in Afganistan şefi de dışarıdan dinlenmesi olanaksız bir hatta telefon görüşmesi yapıyordu. Kabil'de saat sabahın 4'ü, İskoçya'da ise saat 23'tü. Ekranlardan birinde tek satırlık bir mesaj belirdi. Phillips ile McDonald şimdi gördüklerini görebilmek umuduyla odada hazır bekliyorlardı zaten. Kaz ayağı yürüyor. Mike Martin buz tabakasıyla örtülü delik deşik otoyolda son bir defa dönerek arkasına baktı. Kamyonetin kırmızı stop lambaları çoktan gözden kaybolmuştu. Yoluna devam etti. Attığı 100 adımla beraber o artık gerçekten Afgan'dı. Ne aradığını biliyordu ve bunu ancak çok sayıda kamyonun yanından geçtikten sonra buldu. Pakistan'ın Karachi kentinin plaka numarası. Böyle bir kamyonun şoförünün Paştun olması olanaksızdı. Bu nedenle de Martin'in Paşto lehçesini kusursuz konuşmadığını ayırt edemezdi. Şoför büyük bir olasılıkla Pakistan'ın Beluchistan eyaletine dönmekte olan bir Beluçiydi. Kamyon şoförlerinin uyanması için henüz çok erken bir saatti ve içerinden birisini uyandırmaya çalışmak pek de akıllıca olmayacaktı. Aniden uyandırılan bitkin adamlar pek keyifli olmazlardı ve Martin için şoförün keyfinin yerinde olması önemliydi. Böylece 2 saat soğuktan titreyerek 2 büklüm kamyonun altında bekledi. Saat 6'ya doğru ilk yaşam belirtileri baş göstermeye başladı ve doğuda gökyüzü pembeleşti. Yol kenarında birisi bir ateş yakarak üzerine bir çaydanlık koydu. Orta Asya'da gerçekleştirilmesi için bir ateş, bir çaydanlık ve bir grup erkeğin yeterli olduğu çay seremonisi yani çay kana merkezi bir önem taşımaktadır. Martin ayağa kalkarak ateşin başına gitti ve ellerini ısıtmaya koyuldu. Çay demleyen adam Paştun idi ve görünüşe göre pek de konuşkan değildi. Böyle olması Martin'in işine geliyordu elbette. Martin başındaki türbanı çıkarıp omuzunda asılı olan çantaya tıkmıştı. Karşısındakilerin Taliban sempatizanı olup olmadığını anlamadan Taliban kimliğini belli etmek pek akıllıca olmayacaktı. Bir avuç Afgan ile bir fincan çayın parasını ödeyip minnetle çayını yudumlamaya başladı. Birkaç dakika sonra Beluchi uykulu uykulu şoför kabininden inip bir fincan çay içmek üzere yanlarına geldi. Gün ağarmıştı, kamyonlardan bazıları canlanarak kara dumanlar saçmaya başlamışlardı. Beluchi kamyonuna geri döndü, Martin adamın peşinden gitti. ''Selam birader.'' Beluchi hafif kuşkulu bir edayla ona karşılık verdi. ''Acaba sınıra doğru güneye, Spin Boldak'a mı gidiyorsun?'' Eğer adam gerçekten Pakistan'a dönüyorsa, Kandahar'ın güneyindeki bu küçük sınır kasabasından geçmesi gerekecekti. O zamana dek başına büyük paralar konmuş olacağını Martin çok iyi biliyordu. Sınırdan diğer tarafa yaya olarak geçmesi gerekecekti. ''Allah izin verirse'' diye karşılık verdi Beluchi. ''Allah adına, ailesine kavuşmak için yanıp tutuşan bu fakiri de yanına alır mısın?'' Beluchi bir an düşündü. Normalde uzun Kabil yolculuklarında ona kuzeni eşlik ederdi. Ancak bu kez hasta olduğu için Karachi'de kalmıştı. Bütün yolculuğu tek başına yapmıştı ve bu oldukça yorucuydu. ''Bu kamyonu kullanabilir misin?'' diye sordu. ''Uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptım.'' Böylece fazlaca konuşmadan ön konsola sıkıştırılmış eski plastik radyodan oryantal pop müzik dinleyerek güneye doğru yol almaya başladılar. Hoparlörlerden çıkan tiz sesleri müzik mi yoksa arıza mı olduğundan Martin pek emin olamıyordu. Gün ilerledi, inleyen motorlarla Gazni'yi geçerek Kandahar'a doğru ilerlediler. Yolda çay içip bir şeyler yemek, keçi etiyle pilav ve benzin almak üzere mola verdiler. Martin'in yanındaki Afganların bir kısmıyla masraflara ortak olması Beluchi'nin ona karşı biraz daha dostça davranmasını sağladı. Martin ne Urdu dili ne de Beluchi lehçesi konuşabiliyordu ve Karachili adam da yalnızca birkaç kelime Paşto konuşuyordu. Ne var ki el hareketleri ve Kur'an Arapçası yardımıyla oldukça iyi anlaşmayı başardılar. Kandahar'ın kuzeyinde gecelemek üzere birkaç kez daha mola verdiler çünkü Beluchi karanlıkta yola devam etmek istemiyordu. Zabol eyaletindeydiler. Burası yabani insanların oturduğu yabani bir bölgeydi. Buradan gün ışığında yüzlerce kamyon arasında geçmek daha güvenliydi. Gece yollar haydutlarla dolu olurdu. Kandahar'ın kuzeyindeki kasabalara vardıklarında Martin çok yorgun olduğunu öne sürdü ve Beluchi'nin geceleri uyuduğu banka kıvrılarak yattı. Kandahar bir zamanlar Taliban'ın merkezi ve kalesiydi. Martin herhangi bir Taliban'ın yoldan geçen kamyonda oturan eski arkadaşını görüp tanımasını istemiyordu. Kandahar'ın güneyinde direksiyona kendisi geçti. Spin Boldak'a vardıklarında henüz öğleden sonraydı. Martin kentin kuzeyinde oturduğunu ileri sürdü. Beluchi'ye minnetle teşekkür etti ve sınır kontrolüne birkaç kilometre kala kamyondan indi. Beluchi Paşto dili bilmediği için yolculuk boyunca müzik kanalını açık tutmuş hiç haber dinlememişti. Sınırda kuyruk her zamankinden daha uzundu ve nihayet bariyere geldiğinde kendisine bir fotoğraf gösterildi. Kara sakallı bir talip doğruca ona bakıyordu. Çok çalışan, dürüst bir adamdı. Eve karısının ve çocuklarının yanına dönmek istiyordu. Hayat böyle bile yeterince zordu. Neden hiçbir şeyden haberi olmadığını tekrar tekrar söyleyerek günlerini, hatta belki de haftalarını bir Afgan hapishanesinde geçirsindi. Peygamber şahidim olsun, bu adamı hiç görmedim diye yemin etmesi üzerine geçmesine izin verildi. Quetta yolu üzerinde sarsıla sarsıla güneye doğru ilerlemeye devam ederken bir daha asla diye düşündü. Asya kıtasının en pislik kentinden geliyor olabilirdi ama hiç değilse kendi memleketinde insan karşısındakinin nasıl biri olduğunu anlayabiliyordu. Afganlar ona göre insanlar değildi. İnsan durup dururken neden pisliğe karışsındı? Kendi kendisine acaba Talip nasıl bir suç işledi diye sordu. Martin önceden uyarılmıştı. Cezaevi aracının kaçırılması, iki gardiyanın katledilmesi ve Guantanamo Bay'den geri dönen mahkumun kaçmasını örtbas etmek mümkün olmayacaktı. En başta da Amerikan Büyükelçiliği alarma geçecekti. Cinayet yeri otobüsün cezaevine varmaması üzerine Bagram'dan gönderilen bir devriye ekibi tarafından bulunmuştu. Aracın yolda kendisine eşlik eden asker kamyonundan kopmuş olması kifayetsizlik olarak açıklanmıştı. Ancak mahkumun kurtarılmasının geriye kalan Talibanlarca kurulan bir çetenin işi olduğu açıktı. Şimdi işte onların peşine düşülmüştü. Ne yazık ki Amerikan Büyükelçiliği'nin Karzai yönetimine bir fotoğraf sunmasını engellemek olanaksızdı. CIA ile SIS'in Pakistan şefi bu işlemin önüne geçmeye çalıştılarsa da ellerinden pek bir şey gelmedi. Bütün sınır nöbetçilerinin eline faksla bu fotoğraf geçtiğinde Martin hala Spin Boldak'ın kuzeyindeydi. Bu konuda hiçbir fikri olmadığı halde sınırı geçerken hiçbir tehlikeye atılmamak konusunda kararlıydı. Spin Boldak üzerindeki dağlarda gizlenerek gece olmasını bekledi. Gizlendiği yerin oldukça yüksekte olması, buradan tüm araziyi kontrol etmesini ve gece yürüyüşü için hangi yolu seçmenin daha iyi olacağını düşünmesini kolaylaştırıyordu. Kasaba bulunduğu yerin 8 kilometre ilerisinde ve 1 kilometre aşağısında bulunuyordu. Kıvrıla kıvrıla oraya giden yolu ve bu yolda ilerleyen kamyonları görebiliyordu. Bir zamanlar İngiliz ordusunun kalesi olan eski şatoyu da görebiliyordu. İngiliz ordusunun 1919 yılında bu kalenin alınmasında tarihinde son kez Orta Çağ'dan kalma hücum merdivenleri kullanmış olduğunu biliyordu. Gecenin karanlığına bürünerek yavaşça kalenin etrafını sarmışlardı. Kale muhafızlarını uyandırmamak için çok sessiz davranmışlardı ve katırların anırması, kazanlara değen kepçelerin sesi ve karanlıkta ayak parmaklarını taşlara çarpan askerlerin sessiz küfürleri dışında çıt bile çıkmamıştı. Merdivenler 3 metre kısa kaldıklarından üzerlerindeki 100 askerle birlikte büyük bir gürültüyle içinde su bulunmayan kale hendeğinin içine çökmüşlerdi. Neyse ki duvarların gerisindeki Paştun askerleri kendilerine saldıranların sayıca çok fazla ve çok güçlü olduklarını sandılar da arka kapıdan dağlara kaçtılar. Böylece kale tek bir el ateş edilmeden ele geçirilmişti. Gece yarısı Martin gizlice bu duvarların yanından yürüyerek kasabaya girdi ve oradan da sınırı geçerek Pakistan'a girdi. Güneş doğduğunda Quetta yolu üzerine 16 kilometre geride bırakmıştı bile. Burada bir çay kana bularak ücret karşılığında yolcu kabul eden bir kamyon gelene dek bekledi ve onunla birlikte Quetta'ya gitti. Nihayet bu bölgede hemen tanınan siyah Taliban türbanı bir sorumluluktan çıkıp itibar gören bir nesne konumuna gelmişti. Böylece başında türbanıyla yola devam etti. Peşaver oldukça koyu Müslüman bir kenttir. Ancak Quetta ondan da koyu Müslümandır. Ve El-Kaide'ye duyulan sempati yalnızca Miramşah'ta burada olduğundan daha büyüktür. Her iki kentte bölgesel aşiret kanunlarının geçerli olduğu kuzeybatıdaki sınır bölgelerinde bulunmaktadır. Resmi olarak Afganistan sınırları dışında bulunsalar da her iki kentte de nüfus olarak Paştunlar çoğunluktadır. En çok Paşto dili konuşulur ve aşırı geleneksel İslami yaşam koşullarına uygun olarak yaşanır. Baştaki Taliban türbanı bir erkek için saygı görme nedenidir. Quetta'dan güneye inen yol Karaçi yoludur. Ancak Martin'e güneybatıya giden ve sevimsiz liman kenti Gwador'da sonlanan daha küçük bir yan yolu tercih etmesi önerilmişti. Bu kent İran sınırından hemen önce Belucistan'ın fanatik batı bölgesinde bulunmaktadır. Bir zamanlar uyuşuk, pis kokulu bir balıkçı köyüyken zaman içerisinde gelişerek özellikle kaçakçılık işlerinde çoklukla da esrar kaçakçılığında kullanılan önemli bir liman kenti ve ticaret merkezi haline gelmiştir. İslam uyuşturucu kullanılmasını suç olarak kabul etmektedir. Ancak bu yalnızca Müslümanlar için geçerlidir. Eğer batılı kafirler kendilerini zehirlemek, üstelik de bu imtiyaz için para ödemek istiyorlarsa bu Allah'ın gerçek kullarını ve peygamberin takipçilerini ilgilendirmezdi. Ve böylece İran, Pakistan ve özellikle de Afganistan'da haşhaş yetiştirilir, hemen orada rafine edilerek baz morfin haline getirilir ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından öldürücü eroin haline getirileceği batıya götürülür. Bu kutsal ticarette Gwador önemli bir rol oynamaktadır. Quetta'da maskesini düşürebilme olasılığı olan her Paştun'dan uzak durmaya özen gösteren Martin, yine kamyonuyla Gwador'a gitmekte olan bir Beluçi bulmuştu. Başına ama yalnızca Afganistan'da 5 milyon Afgan'a ödül konmuş olduğunu Martin ancak Quetta'ya vardığında öğrendi. Kamyondan indiğinde iyi şanslar şef sözlerini duyalı 3 gün olmuştu ve hoşnutlukla bir bardak yeşil çay içmek üzere bir sokak kahvesine oturdu. Bekleniyordu ama onu bekleyenler yerli halktan değildi. Predator'lardan ikisi Tomb Raider'den 24 saat önce ayrılmışlardı. İşaretlenmiş alan üzerinde UAV'ler, dipnot pilotsuz casus uçağı, sırayla gece ve gündüz sürekli olarak devriye gezeceklerdi. General Atomics tarafından üretilen UAV RQ-1 ile Predator dışarıdan bakıldığında pek bir şeye benzememekle, sanki doğruca bir uçak mühendisinin karalama defterinden uyarlanmış gibi görünmektedir. 8 metre uzunluğunda ve kurşun kalem inceliğindedir. Martı kanatlarının genişliği 14 metredir. Arka tarafında pervaneleri döndüren, son derece az yakıtla çalışan ve 100 galonluk bir yakıt tankına bağlı olan 113 beygir güçlü tek bir Rotax motoru bulunmaktadır. Bu çelimsiz motoruyla yine de 117 mil hıza ulaşabilmekte ya da 73 mil hızla süzülebilmektedir. Havada en fazla 40 saat kalabilir. Normal görevler sırasında üstünden 400 deniz mili uzaklaşır, hedef bölge üzerinde 24 saat geçirir, sonra da üsse geri döner. Motoru arkada itişli bir uçuş cihazı olduğundan yön kontrolü ön taraftadır. Bu sistem elle çalıştığı gibi uzaktan kumandayla yeni bir komut gelene dek aynı işlemi sürdürmesi ayarlanabilir. Predator'ın asıl müthiş yanı soğan şeklindeki burnunda gizli olan, çıkarılabilir nitelikteki Skyball Avionics Pod'dur. Dipnot, füze uyarı sistemi. İletişim sistemleri yukarıya doğru yerleştirilmiştir ve iletişim tamamen uzaydaki uydular aracılığıyla gerçekleştirilir. Uydular Predator'ın yolladığı tüm fotoğraf ve ses kayıtlarını üsse gönderirler. Aşağı yönelik sistemler ise Link Synthetic Aperture, dipnot, Adomic yüksek çözünürlü uçaklara monte edilen 48 santim çapında radar. Radarı ve fotoğraf çekmek için kullanılan L3 Westcam'dır. Dipnot, çok gelişmiş iletişim sistemi. Umman üzerine yerleştirilmiş olan ikisi gibi daha modern olan türleri Multispectral. Dipnot, iletişim sistemlerinde yüksek hız, geniş yayın alanı, radar izlemesinde hiç hatasız yer bulma. Hedefleme sistemleriyle gece karanlığını bulutları, yağmur dolu ve karı kolayca delebilirler. Afganistan'a girildiğinde en güzel hedefler belirlenmiş ancak bunlara zamanında saldırılamamıştı. Bunun üzerine Predator geliştirilmek üzere üretici firmaya geri gönderilmiş ve yeni modele bir de cehennem ateşi füzesi eklenmişti. Böylece gökyüzündeki göz artık silahlanmıştı. 2 yıl sonra El-Kaide'nin Yemen şefi 4 suç ortağıyla birlikte bir Land Cruiser ile ülkenin iç kısımlarında gizli kampından ayrılırken Tampa, Florida'daki bir ekranda birkaç çift Amerikalı gözün onu izlemekte olduğundan habersizdi. Komuta üzerine cehennem ateşi Predator'ın karnından ayrıldı. Birkaç saniye geçmeden Land Cruiser ile yolcuları adeta buhar olup yok oldular. Ve Florida'daki düz plazma ekranın başındakiler olanları renkli görüntülerle anında izlediler. Tomb Raid'deki 2 Predator silahlandırılmamıştı. Görevleri yalnızca görülmeden, duyulmadan, radarlar tarafından algılanmadan 4000 metre yükseklikte turlayıp aşağılarındaki deniz ve toprakları izlemekti. Gwador'da 4 cami vardı. Ancak İngilizler Pakistan'daki ISI'den en küçük olan 4. caminin kökten dinci kışkırtıcıların beşiği olduğunu öğrenmişti. Çoğu küçük camide olduğu gibi burada da müminlerin yaptığı bağışlarla geçimini sağlayan tek bir imam vardı. Bu imam caminin kurucusu olan İmam Abdullah Halabi idi. Cemaatini çok iyi tanıyordu ve vaaz verdiğinde oturmakta olduğu yüksek çeyerden yeni gelen birisini tek bir bakışta fark edebiliyordu. Bu defa da başında Taliban türbanı olan arkadaki adam gözüne çarpmıştı. Merhametli Allah'ın selamı üzerine olsun diye kısık bir sesle konuştu. Urduca değil, Arapça bir selamlama biçimi seçmişti. Senin de öyle imam. O da Arapça karşılık vermişti. Ancak imam adamın dilindeki Paştun aksanını hemen ayrımsamıştı. Tahminlerinde yanılmıyordu. Bu adam aşiret topraklarından geliyordu. Dostlarım ve ben şimdi Madafa'ya gidiyoruz dedi. Bize katılıp bir fincan çay içmek ister misin? Paştun bir an düşündükten sonra vakur bir edayla olur anlamında başını salladı. Camilerin çoğunda dua, dedikodu ve dini eğitim için kullanılan bir tür sosyal kulüp olan Madafa vardır. Batı'da gençlerin beyinlerinin yıkandığı yer çoğunlukla burasıdır. Ben İmam Halabi, yeni dostumuzun da bir adı var mı? Martin hiç duraksamadan Afganistan Cumhurbaşkanı'nın ön adını ve özel kuvvet albayının soyadını söyledi. Ben Hamit Yusuf. Hoş geldin Hamit Yusuf dedi imam. Görüyorum Taliban türbanını takmaya cesaret ediyorsun. Sen de onlardan biri miydin? 1995'te Kandahar'da Molla Ömer'in yanına gelişimden beri. Caminin arka tarafında derme çatma bir yer olan Madafa'da yaklaşık bir düzine adam oturuyordu. Çaylar ikram edildi. Martin adamlardan birinin gözlerini ayırmadan ona bakmakta olduğunu fark etti. Sonra adam heyecanla imamı kenara çekti ve fısıltıyla hızlı hızlı bir şeyler söylemeye başladı. Televizyon denen aletteki pis resimlere bakmak rüyasında bile aklına gelmezmiş. Ama bir dükkanın yanından geçmiş ve vitrininde bir televizyon varmış. O adamın bu olduğundan eminim diye tısladı. Yalnızca 3 gün önce Kabil'den kaçtı. Martin Urduca bilmiyordu ama hakkında konuşulduğundan emindi. İmam Batı'nın sunduğu tüm yeniliklerden tiksiniyor olabilirdi. Ama çoğu gibi o da Hristiyan ülkesi Finlandiya'da Nokia firması tarafından üretilseler de lanet olası cep telefonlarının son derece kullanışlı olduğu görüşündeydi. 3 dostuna yabancıyı lafa tutmalarını ve gitmesine izin vermemelerini buyurdu. Sonra mütevazi odasına çekilerek birkaç telefon görüşmesi yaptı. Son derece etkilenmiş olarak geri döndü. En başından bu yana bir talip olmak, tüm ailesini ve aşiretini Amerikalılar yüzünden yitirmiş olmak, Yankee istilasına karşı mücadele veren neredeyse bütün kuzey cephesine komutanlık etmek, Kalai Cangi'deki cephaneliğin kapılarını kırmak, Amerikan cehenneminde 5 yılın üstesinden gelmiş olmak, Washington aşığı Kabil hükümetinin pençelerinden kurtulmak, bu adam herhangi bir mülteci değil, bir kahramandı. İmam Halabi Pakistan'da olmakla birlikte Amerikalılarla işbirliği yaptığından dolayı İslamabad'daki hükümetten nefret ediyordu. Tüm sempatisi El-Kaide'ye yönelmişti. Diğer yandan adamın hakkını yememek için kendisini yaşamının sonuna dek bolluk içerisinde yaşatabilecek olan 5 milyon Afganlının onu bir an için bile cezbetmediğini de belirtmek gerekir. Mafada'ya geri dönüp eliyle yabancıyı yanına çağırdı. ''Kim olduğunu biliyorum.'' diye fısıldadı. ''Sen o Afgan dedikleri adamsın.'' Benim yanımda güvendesin ama Gwador için aynı şey geçerli değil. ISI ajanları dört bir yanı sardılar ve başına büyük bir ödül konmuş. Şu anda nerede kalıyorsun? Hiçbir yerde. Kuzeyden yeni geldim diye karşılık verdi Martin. Nereden geldiğini biliyorum. Bütün haber programları bunu anlatıyor. Burada kalmalısın ama çok uzun değil. Bir şekilde Gwador'dan ayrılmalısın. Güvenli bir biçimde yolculuk yapabilmen için belgelere ve yeni bir kimliğe ihtiyacım var. Belki tanıdığım biri bize yardımcı olabilir. Medreseden küçük bir oğlanı limana gönderdi. Aradığı tekne orada değildi. 24 saat sonra gelecekti. Ancak çocuk teknenin hep demir attığı yerde sabırla beklemeye başladı. Faysal bin Selim Katar'da doğmuştu. Küçük bir köyün yakınlarında suları çamurlu ırmağın kıyısında bulunan bir kulübede yaşayan yoksul bir balıkçının oğluydu. Bu köy daha sonra bu bölgede petrolün bulunması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurulması, İngilizlerin çekilip Amerikalıların gelmesinden sonra ülkenin işlek başkenti olacak olan Doha'ydı. Ama bu ülkeye gürleyen bir şelale gibi para akmaya başlamasından çok önceydi. Çocukluğunda yoksullukla tanışmış ve beyaz derili soylu yabancıların önünde otomatik olarak öne eğilmeyi öğrenmişti. Ancak Bin Selim delikanlık çağına geldiğinde günün birinde dünyada önemli bir yer edinmeye karar vermişti. Bunun için seçtiği yolda en iyi bildiğiydi, deniz. Bir yük gemisinde güverte tayfası olarak işe girdi ve gemisi Masirah Adası ve Umman'ın Dofari eyaletinin kıyılarından İran Körfezi'nin diğer ucundaki Kuveyt ve Bahreyn limanlarına seyrettiğinde işlek zekası sayesinde pek çok şey öğrendi. Her yerde elinde satacak şeyleri olan ve bunları ucuza satmaya hazır olan birileri olduğunu öğrendi. Ve bir yerlerde de bu malları satın almak isteyen ve bunun için iyi para ödemeye hazır birilerinin olduğunu. Bu ikisi arasında gümrük diye adlandırılan bir kurum vardı. Faysal bin Selim böylece kaçakçılıkla zengin olma yolunu seçti. Yolculukları sırasında hayranlığını uyandıran pek çok şey gördü. Güzel kumaşlar ve halılar, İslam sanatı, gerçek kültür, antika Kur'an-ı Kerimler, eski çağlardan kalma yazıtlar, büyük camilerin eşsiz güzelliği. Gördükleri arasında bir de nefretini uyandıran şeyler vardı. Zengin batılılar, güneşte suratı istakoza dönüşmüş domuz suratlılar, minicik bikinileri içerisinde tiksindirici kadınlar, sarhoş adamlar ve haksız yere sahip oldukları onca para. Diğer yandan çöl kumlarının arasından siyah şelaleler haline fışkıran bu paradan körfez ülkelerinin de yararlandıkları dikkatinden kaçmamıştı. Ve bir de batılı alışkanlıklar sergilemeye, ithal içkiler içmeye ve altın fahişelerle yatmaya başladıklarını gördüğünde onlardan da aynı derecede nefret etmeye başlamıştı. 45 yaşlarındayken Gwador limanının rıhtımında küçük bir Beluçi'nin onu beklemesinden yaklaşık 20 yıl önce Faysal bin Selim'in başına iki şey geldi. Kazandığı paralardan yeterince biriktirerek Umman'ın Sur kendine mükemmel bir el işçiliğiyle inşa edilen gösterişli bir Arap yelkenlisi satın aldı. Ve bu gemiye Raşa yani İnci adını verdi. İkinci olarak da ateşli bir Vahabi oldu. Ortaya Maududi ile Seyyid Kutlub'un öğretilerini izleyen yeni peygamberler çıktığında delalet ve dejenerasyonu yayan güçlere karşı cihat ilan ettiklerinde o da onların yanındaydı. Genç adamlar Afganistan'daki Allahsız Sovyetlerle savaşmaya gittiklerinde dualarını onlardan eksik etmedi. Başkaları Batı'nın para tanrısının kulelerine uçaklarla çarptığında da yere diz çökerek onların gerçekten Allah'ın cennet bahçesine girebilmeleri için dua etti. Etrafına karşı ise hep Raşa'nın nazik, tutumlu, titiz, dini bütün kaptanı ve sahibi olarak kaldı. İşi gereği Körfez'in tüm kıyıları boyunca ilerliyor ta Umman denizine kadar gidiyordu. Başına dert almak istemiyordu. Ancak gerçek bir müminin yardıma ihtiyacı olduğunda ister para yardımı olsun, ister onu güvenli bir yere götürmek olsun elinden geleni yapardı. Hadramut'ta ele geçirilen ve Riyad'daki bir hücrede sorgulanan bir Suudi, El-Kaide eylemcisinin Bin Laden'in şahsına iletilecek son derece gizli mesajların bir ulağa sözlü olarak iletildiğini, yakalanmaktansa kendi yaşamına son vermeye hazır olan ulağın bu mesajı ezberlediğini ve Suudi Yarımadası'ndan genellikle bir gemiyle ayrıldığını ağzından kaçırması üzerine Batılı güvenlik güçlerinin dikkatini çekmişti. Söz konusu gizli ulak Beluçi sahilinde gemiden iniyor ve mesajı kuzeye, Vaziristan'a, şeyhin kalmakta olduğu gizli mağaralara götürüyordu. Geminin adı Raşa idi. ISI'nin onayı ve desteğiyle gemi ele geçirilmemiş, yalnızca yakın takibi alınmıştı. Faysal Bin Selim bir gemi dolusu beyaz eşyayla Dubai'nin vergiden muaf antreposundan Gwador'a döndü. Orada buzdolabı, çamaşır makinesi, mikrodalga fırın ve televizyon gibi eşyalar serbest liman mağazalarında olduğundan çok daha ucuza alınıyordu. Körfez'e bir gemi dolusu Pakistan halısı götürme siparişi almıştı. Bu halılar Dubai ve Katar sahilleri önündeki adalarda lüks villalar satın alan zengin Batılıların ayaklarının altına sermeleri için esir çocuklar tarafından incecik parmaklarıyla dokunuyordu. Çocuğun anlattıklarını ciddi bir ifadeyle dinledikten sonra başını olur anlamında salladı. 2 saat sonra gemideki yükü Pakistanlı gümrük memurlarını rahatsız etmeden ülke içine götürülmek üzere güvenli biçimde yola çıkardıktan sonra Raşa'yı Ummanlı güverte tayfasına emanet etti ve vakarlı bir biçimde Gwador meydanından geçerek camiye girdi. Yıllardır Pakistan'da ticaret yaptığı için bu kibar Arap Urdu dilini oldukça iyi öğrenmişti ve imamla da bu dilde sohbet etmeye başladı. Çayını içti, 2 tatlı yedi ve parmaklarını pamuklu mendiline sildi. Arada sırada başını sallamış ve Afgan'a kaçamak bakışlarla bakmıştı. Sıra cezaevi aracından kaçışına gelince takdir eden bir ifadeyle gülümseyerek Arapça konuşmaya başladı. ''Şimdi Pakistan'dan ayrılmak istiyorsun, öyle mi birader?'' ''Bana burada yer yok.'' diye karşılık verdi Martin. ''İmam haklı. Gizli polis beni er ya da geç bulup Kabil'deki köpeklere geri götürecektir. Oraya gitmektense hayatıma son veririm daha iyi.'' ''Buna yazık olur.'' diye mırıldandı Katarlı. ''Peki seni Körfez ülkelerine götürürsem orada ne yapmayı düşünüyorsun?'' ''Gerçek müminleri bulmaya çalışacak ve onlara elimden gelen yardımı yapacağım.'' ''Peki bu elinden gelen yardım nedir?'' ''Savaşabilirim ve Allah adına yapılan kutsal savaşta canımı feda etmeye hazırım.'' Kibar kaptan bir süre düşündü. ''Halılar gemiye yarın sabah karanlığında yüklenecek.'' dedi sonunda. ''Bu iş birkaç saat sürer. Deniz suyundan zarar görmemeleri için onları güverte altına özenli bir biçimde yerleştirmek gerekiyor. Sonra yelkenleri minik durumda açılacağım ve dalga kıran boyunca ilerleyeceğim. Adamın biri buradan güverteye atlamaya kalksa kimsenin ruhu bile duymaz.'' Geleneklere uygun biçimde vedalaştıktan sonra adam oradan ayrıldı. Karanlıkta çocuk Martin'i limana götürdü. Martin ertesi sabah hemen tanıyabilmek için Raşa'yı dikkatle inceledi. Saat 11'e doğru gemi dalga kıran boyunca ilerlemeye başladı. Aradaki mesafe 2,5 metre kadardı. Martin birkaç adım koşarak güverteye sıçramayı başardı. Ummanlı dümendeydi. Faysal Bin Selim yumuşacık bir gülümsemeyle Martin'i selamladı. Elini yıkaması için konuğuna taze su ve lezzetli hurma ikram etti. Öğlen olduğunda yaşı daha büyük olan adam yük ambarının kapağının üzerine 2 seccade yaydı. 2 adam öğle namazlarını kılmak üzere seccadelerin üzerine yan yana diz çöktü. Bu Martin için bir sesin diğer sesi bastırdığı kalabalıklar haricinde ilk namaz kılışıydı. Tek bir sözcüğünü bile aksatmadan duasını tamamladı. Bir ajan dışarıda soğukta tehlikeli karanlık bir görevdeyken üstleri çoğu zaman evlerinde sabırsızlık içerisinde ondan iyi olduğuna, hala yaşadığına, özgür olduğuna, görevine devam ettiğine dair bir haber gelmesini beklerler. Bu haber ya telefonla arama, gazetedeki küçük bir ilan, duvara tebeşirle atılan bir çizik, önceden kararlaştırılmış bir yere bırakılan not şeklinde ajanın kendisinden gelir ya da ajanın kendisiyle doğrudan bağlantıya geçmeden onu uzaktan izleyen ve gördüklerini ileten bir üçüncü kişiden gelir. Buna yaşam belirtisi adı verilir. Birkaç gün üst üste haber gelmeyince yüksek rütbeli ajanlar telaşlanmaya başlarlar. Tumwright'te öğlen, İskoçya'da kahvaltı zamanı, Tampa'da ise geceydi. Tumwright ile Tampa'dakiler Predator'ın gördüğü her şeyi görmekle birlikte bunun ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Zaten bilmeleri de gerekmiyordu, emir böyleydi. Ama Edsel hava üssü biliyordu. Ay ne kadar net biçimde Afgan'ın alnını yere indirişine ve Raşa'nın güvertesinde namaz kılışını izlediler. Operasyon merkezindeki ekranların önünde bulunanlar sevinç içerisinde haykırdılar. Birkaç saniye sonra kahvaltı masasında oturmakta olan Steve Hill, telefonda kendisine söylenenlere kulak kabarttı. Sonra ayağa fırlayarak karısına hiç beklemediği kadar ateşli bir öpücük verdi. 2 dakika sonra Marek Gumiyeni'nin Old Alexandria'daki yatağının başındaki telefonda çalmaya başladı. Gumiyeni uyandı, kendisine söylenenleri dinledi, gülümsedi. ''Bravo!'' diye mırıldandı ve yeniden uykuya daldı. Afgan hala rotasındaydı.